Ayrım 7, sayfa 48. Herkesin amacı bir üstünlük amacıdır ama cesaretlerini ve özgüvenlerini yitirenlerin durumunda bu amaç yaşamın yararlı yanından yararsız olan yana saptırılmıştır. Sanallıklar dünyasına bu kaçış otomatik bir biçimde olur. Yenilgi korkusunu durduran bir duruma ulaşana kadar yenilgi korkusu duyguları ve onların yoluyla hareketleri düzenler. Bu kaçış her zaman bir rahatlama gibi hissedilir ama onun gibi anlaşılamaz. Eğer öyle olsaydı hasta bundan hoşlanırdı. Bu da kararsızlık ve kaçışın geçerli nedenini ortadan kaldırarak tüm düzenlemeyi bozardı. Hasta bağışlanabilir olmak için bedelini acı çekmekle ödemelidir. Bir hastalık şekli üzerine kurulu olan nevrotik semptomlar gerçekten bir hastalığa benzer ve hastanın şöyle düşünmesine yardımcı olarak onun üstünlük duygusunu etkin bir biçimde korur. Eğer çektiğim acı ertelememiş olsaydı birinci olabilirdim. Böyle bir yaşam tarzından mutluluk a priori ve koşullara herhangi bir uyumdan epey bağımsız olarak dışlanmıştır. Dipnot a priori. 1. Verilen tanımlardan, varsayılan ilkelerden sonuç çıkaran ya da daha önceden bilinen nedenlere dayanarak sonuç çıkaran bir akıl yürütme biçimi. Tümden gelimsel. 2. Deneyimi ussal veya olası kılmak için deneyimden önce varsayılan veya öngörülen bilgi. Kaynak: Selçuk Budak, Psikoloji Sözcüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2000, sayfa 82. İkinci bölüm: Yaşamın sorunlarını gözlemedeki yetersizlik. 1. Şizofren bir erkek çocuk. Bireyin yaşamındaki her gelişme onun yaşam hedefine göre şekillenir ve yaşamının birbirini izleyen aşamaları onun yaşam hedefi tarafından organik olarak birbirlerine bağlanmıştır. 18 yaşındaki oğlu birdenbire şizofren olan anne, onun o yaşa kadar normal olduğunu söylediğinde biz ona katılamayız. Çocuğun geçmiş yaşamını soruşturduğumuzda baskın çıkmaya yatkın olduğunu ve okul arkadaşlarıyla oyun oynamadığını görürüz. Böyle bir çocukluk dönemi yaşamın gerçek sorunlarıyla yüz yüze gelmek için kötü bir hazırlıktır. Bu vakada bu şizofreniye bir hazırlıktı ve birden ortaya çıkan bir gelişme değil, bir yaşam tutumunun sonucuydu ve yalnızca hasta gerçekten güç bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman kendisini gösteriyordu. Çocuk 18 yaşındayken 3 soruyla, toplum, meslek ve aşk sorularıyla karşı karşıya kalmış ve onları yanıtlayamadığını hissetmişti. Bir hastanın yaşam için hazırlıksız olması, kendisine her zaman uygun koşullar içinde ya da yaşamın gerçek taleplerinden korunduğu sırada göstermez. Bunlar her zaman toplumsal içeriklidir ve toplumsal duygu isterler. Normal olarak çocukluk dönemi yaşamın korunma altında olduğu zamanki bir dönemdir. Ama bu toplumsal duygunun gelişmediği bir biçimde geçebilir. Bu durum incelenmekte olan bu vakada olduğu gibi, kızın ablasıyla rekabet ettiği, prestijinin her zaman tehlikede olduğunu hissettiği, bu nedenle kafasının kendisine takılmış olduğu bir önceki vakada da böyleydi. Çocukluk döneminin böyle bir anlayışı çocuğun toplumsal duygusunun gelişmesini engeller. Çocuk yuvası, anaokulu, okul ve arkadaşlık koşulları gibi erken yaşamın koşulları toplumsal davranışta ilk eğitim ve denemedir. Bir nevroz geliştiği zaman çocukluk dönemi ilişkilerinin bireyin güçlüklerinin habercisi olduğunu her zaman görürüz. Oğlan başkalarıyla birlikte bir şeyler yapmak istememiş ya da yaptıklarını başkalarından garip ve belirgin bir farklılıkta yapmıştır. Genellikle nevrotik garipliklerini ve erken yaşama uyumdaki güçlükleri yaşadığı toplumsal çevreyle arasına koyduğu mesafe için geçerli bir neden olarak anımsar. Nevrotik zorunluluktan ya da kendi isteklerinden ötürü kabul edilmiş bir davranış normuna daha çok yaklaşmaya kendini zorladığı zaman, görünüşte buna kendisine uydurmaya çalışır ama aslında bunu yapamaz. Yeni taleplere otomatik tepkiler ve herhangi gerçek bir ilişkiden kaçtığı çok eskilerden gelen gizlenmiş ve eğitilmiş tutumlarla karşılar. Söyleşide ve alışılmış işbirliği türlerinde başkalarıyla kaynaşabilir ama bunu kendi yerleşik mekanizmalarına göre yapar ve bu perdenin arkasında ruhu kendisine ait olan gizli kalesine geri çekilir. Nevrotiklerin, psikotiklerin ve sorunlu çocukların bu davranışında belirli bir kaçınılmazlığı, geçmişlerinin zorunlu bir sonucunu görmemiz gerekir. Onların geliştirmiş oldukları yapay tutumlar, yanlış eğitimin mantıklı sonuçlarıdır ve bu sonuçları düzeltmeye çalışmakla fazla bir şey yapamayız. Daha derindeki güdüde altta yatan yaşam tarzında bir değişiklik yapmamız gerekir. O zaman hasta tüm yaşam görevlerini yeni bir perspektiften görecektir. Daha önce tanımladığım yaşamın üç sorusu her insan tarafından şu ya da bu şekilde çözülmelidir. Çünkü bireyin dünya ile ilişkisi üçlü bir ilişkidir. Hiç kimse toplum, meslek ya da seks sorusuna kesin bir yanıt vermekten kaçamaz. Her kim toplumla dostluk kurabilir, yararlı bir mesleğin arkasından inanç ve cesaretle gidebilir ve cinsel yaşamını iyi bir toplumsal duyguya uygun bir biçimde ayarlayabilirse o kimse nevrotik enfeksiyona karşı korunmuş olur. Ama birey kendisini yaşamın bu karşı konulamaz üç talebinden biri ya da daha çoğuyla bağdaştıramadığı zaman küçük düşme duygularına ve onu izleyen nevroza karşı dikkatli olmalıdır. Şizofreni aynı anda her üç yönde başarısızlığın sonucudur. Vakasını izlediğimiz çocuk bu kaçınılmaz sorunlarla mücadele etmek için hazırlıksızdı. Bizim görüş noktamızdan onun bu son gelişme aşamasında özel yöntem gerektiren bir süre içinde yeniden eğitilmeye gereksinimi olduğu açıktır. Uygulamacı için daha başlangıçta hiçbir şeyin zorla yaptırılamayacağını anlamak yerinde olur. Hastaya dostça yaklaşmalı ve onun gönlünü alarak kabul edici bir kafa yapısı oluşturulmalıdır. Gerçekten de hekimin ya da psikoloğun görevi hastaya hem cinsiyle ilişki kurma deneyimi vermek, sonra da bu uyandırılmış toplumsal duyguyu başkalarına aktarmakta ona yardımcı olmaktır. Bu yöntem hastanın iyi niyetini kazanma ve sonra bunun onun çevresine aktarılması kesinlikle annenin işlevine benzer. Anneliğin toplumsal görevi toplumu bireye yorumlamaktır. Ve eğer anne bunda başarılı olmazsa bu görevin çok daha sonra bunu yapması daha güç olan hekime düşmesi çok olasıdır. Annenin bedensel ve ruhsal ilişki olarak büyük bir avantajı vardır. O bir çocuğun herhangi bir zamanda sahip olamayacağı kadar büyük bir sevgi ve arkadaşlık deneyimidir. Onun görevi çocuğun daha önce fiziksel yönden kendisine bağlı olması gibi, büyümekte olan çocuğu zihinsel yönden kendisine bağlamak, çocuğun gelişen bilinçliliğini toplumun, çalışmanın ve aşkın gerçek ve normal anlayışıyla beslemektir. Bu yolla anne yavaş yavaş çocuğun ona olan sevgisine ve bağımlılığını, topluma ve tüm çevreye karşı hayırsever, kendinden emin ve sorumlu bir tutuma dönüştürür. Bu anneliğin ikili bir işlevidir. Çocuğa insan arkadaşlığı deneyiminin en tamamlanmış olanını vermek, sonra da bunu başkalarına karşı bir yaşam tutumu olarak yaygınlaştırmak. 2. Yaşlıca bir kadının aşırı kasveti. Psikoz olarak adlandırdığımızın birden ortaya çıkması olasılığı, mutlaka durumunu korumak için uzun süredir verilen bir mücadelenin ardından gelir. Bu durum sonucunda bireyin yaşamın üç sorusu karşısında direnci kırılır ve her adım mantığı hiçe sayarak atılır. Bu bağlamda mantıklıyla kastettiğimiz yaşamın gerçek bir sorununu çözmek için yapılan girişimin anlaşılabilir olmasıdır. Mesleğin ve sevginin dışında kalmış yaşlıca bir kadının yaşamı psikotik gelişmeye bir örnek olarak gösterilebilir. O kızgındır çünkü toplum, çocukları ve eşinin ailesi ona yeterince ilgi göstermemektedir. Eğer başkalarının yaşamlarına karşı güçlü bir ilgi duyacak kadar toplumsal bir ilgi geliştirmemişse, onun vakası gerçekten zor bir vakadır. Çünkü üstünlük amacı onu da herkes kadar kendisine çekmektedir ve çabası belirli bir hedefe yönelik değildir. Ama zayıflığını sömürerek başkalarını etkileyebilmektedir. Tümüyle umutsuz bir kişi rolünü oynayarak yeniden dikkat odağı durumuna gelebilir ve yaşam sahnesinde bir aktrist olabilir. Kendisini kayıp bir kişiyle özdeşleştirerek kişiliğinin yıkılmasının önüne geçecek ve başkalarının onu ihmal etmek yoluyla mutsuzlaştırması yerine o kendisini aşırı kasvetin içine daldıracaktır. Bu davranış biçimi ona başkalarının duygularını kasvetli olmak yoluyla etkileme gücü de sağlar. Nevrotik kişilerde gurur ve hırsın, ihmal edildiklerini açığa vurmayı engellediğini görürüz. Bu nedenle başkalarını doğrudan suçlamazlar. Yaşamın bu aşamasında görmeyi beklediğimiz öfke bu nedenle genel olarak bastırılmış ve gizlenmiştir ama ara sıra patlak verir ve onlar tüm suçlamaları kendilerine yönelterek umutsuz tutumlarına kılıf uydururlar. Melankoli vakalarında birçok kişi öz kınama sonucu intihar eder. Bunu yaparken bazen cafcaflı bir biçimde başkalarının suçsuzluğunu ilan ederler. 3. Melankoliye tutulmuş hükmedici bir eş. 46 yaşında çok zeki bir kadın bana gelmesinden 8 yıl önce 3 yıl boyunca melankoli çekmişti. Hastam 16 yaşındayken evlenmişti. Evlilik yaşamının ilk 10 yılında çocuğu olmadığından bir çocuğu evlat edinmiş ama ona gerçek annesi olmadığını söylememişti. Bu durum çocuğu ileride çoğu zaman mutsuzluğa götürecek bir durumdur. Bundan sonra kadının iki kızı oldu. Kadın evlilikten sonra kocasının bürosunda çalıştı. Böylelikle onun işleriyle ilgili her şeyi öğrendi. Ama birkaç yıl sonra kocası işine bir ortak aldığı zaman azalan öneminden ötürü büroda çalışmak istemedi. Sürekli olarak ortakla münakaşa etti. Babası hastalandığı zaman işten ayrıldı ve babası sağlığını yeniden kazanınca melankoli hastası oldu. Kocasının ticari işlerini ondan gizlediğinden kuşkulanıyor ve bilmek istediği her şeyi kocası ona hemen söylemezse ağlıyordu. Onun istediği kocasının üstünde egemenlik kurmaktı ve ağlama ona boyun eğdirmek için başvurduğu bir yoldu. Ağlama genellikle başka bir kişiye yöneltilmiş bir suçlamadır. Kocasının işi parasal yönden tatmin ediciydi ve onun işleyişinin tüm ayrıntılarını bilmek zorunda değildi. Ama eğer her şeyi bilmezse kendisini dışlanmış ve aşağılanmış hissediyordu. Bu kadın güçlü bir kadındı ve zayıf bir adam olan kocasını yönetmek için onunla evlenmişti. Doğal olarak eşit bir eş seçimi genellikle daha yüksek bir cesaret derecesini gösterir. Evlilik birbirlerinin yaşamını rahatlatmak ve zenginleştirmek için iki kişinin bir arada yaşamaya kararlı olduğu yapıcı bir görevdir. Bir kimse karşısındakini kurtarmak umuduyla toplumsal merdivende daha düşük bir basamaktaki ya da alkolizm, morfinmanlık ya da tembellik gibi kötü yaşam biçimi olan birisini seçerse gizli üstünlük arzusunu açığa vurmuş olur. Bu kadın gerçek bir melankolinin temel işaretlerini gösteriyordu. Sürekli kilo kaybediyor, uyku uyuyamıyor ve her zaman akşama göre sabah daha çökmüş oluyordu. Tüm ailesinin yoksulluğa ve açlığa mahkum olacağından korkuyordu. Bu vakayı ele aldığım zaman ilk amacım onu kocasıyla uzlaştırmak olmuştu. Hastamın kocasının yaşlanmakta olduğunu, ona kızmak yerine daha diplomatça davranması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ağlayarak onu boyun eğici bir duruma getirmek yerine daha iyi yöntemlerin olduğunu anlattım. Hiç kimse sürekli baskıyı kaldıramayacağından daha zayıf olan her zaman bir tür direnme gösterecekti. Ve eğer insanlar bir arada uyum içinde yaşayacaklarsa birbirlerine eşit muamelesi yapmalılardı. Nevrotiklerin tedavisinde her zaman uygulanabilecek en basit ve dolaysız yöntemi kullanırım. Ama bu vakada hastaya hükmedici bir kadınsınız ve şimdi hastalık yoluyla yönetmeye çalışıyorsunuz demenin hiçbir yararı olmazdı. Çünkü kırılacaktı. Önce onu kazanmalıydım ve mümkün olduğu kadar onun tarafını tutmalıydım. Her nevrotik kısmen haklıdır. Eğer bu kadın ilerleyen yaşından ötürü kendisine değer verilmekten yoksun bırakılmış hissetmeseydi, günümüzün kültüründe kadınlar için gerçek bir yoksun bırakılma, prestijine bu kadar uygun olmayan bir biçimde sarılmazdı. Ancak yavaş yavaş ne yapmakta olduğunu anlamasını sağladım. Aynı zamanda bu hasta çoğu zaman böyle bir durumda oluşan bir suçluluk kompleksi geliştirdi. 25 yıl önce kocasını başka bir erkekle aldattığını anımsadı. Bu süre içinde bu olay onun yaşamında ek bir rol oynamamıştı. Ama o bunu birden kocasına söylemiş ve sonra kendisini suçlamıştı. Freudçu yorumundan ötürü tümüyle yanlış anlaşılan şu suçluluk kompleksi artık itaatkar olmayan kocasına karşı onun epey açık bir saldırısıydı. İtirafta bulunarak ve kendisini suçlayarak kocasını yaralayabilirdi. Kim bunun çeyrek yüzyıl sonra kendisini bağışlatmaya çalışan gerçeğin yüceliği vakası olduğunu düşünecek kadar saf olabilir ki? Çoğu zaman gerçek korkunç bir saldırı silahıdır. Gerçekle yalan söylemek, hatta cinayet işlemek bile mümkündür. Son derece nüfuz edici ve bizim de bireysel psikolojide kullandığımız bakış açısıyla Nietzsche, suçluluk duygusunu yalnızca kötülük olarak tanımlamıştır. Nevrotik vakaların çoğunluğunda gerçek, suçluluk kompleksinin onun oluşumuna meydan vereni, yaşamın yararsız yanına yerleştirmek için bir yol olarak kullanıldığıdır. Bu bir yalan söyledikten sonra komplekse kapılan bir çocuğun vakasında genellikle görülür. Çocuk bu düzenlemeyle saygıdeğer bir yararsızlık rolü oynayabilir. Eğer çocuk zararsız bir yalan söylediği için çok üzülürse, herkes onun dürüstlüğüne şaşıracaktır. Tedavinin dolaylı yöntemine dönecek olursak, dolaylı yöntemi özellikle melankolide tavsiye ederim. Anlayışa dayanan bir ilişki kurulduktan sonra, davranış değişikliği için iki aşamalı önerilerde bulunurum. İlk aşamada şunu öneririm. Yalnızca size hoş geleni yapınız. Hasta genellikle şöyle yanıtlar. Hoş olan hiçbir şey yok. Buna şu yanıtı veririm. O zaman hiç olmazsa hoş olmayanı yapmak için çaba harcamayın. Durumu düzeltmek için genellikle hoş olmayan şeyleri yapmaya teşvik edilmiş olan hasta, bu önerimde ondan yana olan övücü bir yenilik bulur ve davranış biçimini düzeltebilir. Sonra ikinci davranış kuralını ima ederek şöyle derim. Bu daha zordur ve bunu yapıp yapamayacağınızı bilmiyorum. Bunu söyledikten sonra susarım ve kuşkuyla hastaya bakarım. Bu yolla onun merakını uyandırır, dikkatini çeker, sonra devam ederim. Eğer bu ikinci kuralı uygulayabilseydiniz 14 günde tedavi olurdunuz. Bu arada sırada başka bir kişiyi nasıl sevindirebileceğinizi düşünmektir. Bunu uygulamak kısa bir süre sonra uyumanıza yardımcı olurdu ve tüm sıkıntınızı dağıtırdı. Kendinizi yararlı ve değerli hissederdiniz. Ayrım 7'de geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Nietzsche, N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Nietzsche,